Ayrım 24, sayfa 296. Yastık sohbeti. Numarası 12G, adı yastık sohbetiydi Piyo'nun yanaklarını kaplayan rengin. Bu evde sadece Abed'e anlatabileceği bir sırrı açmak için onun odasına damladığında. Mesele Allegra ile ben, biliyorsun uzun zamandır birlikteyiz dedi Piyo, gözlerini önünde açık duran kitaba dikerek. Moleküler biyoinformatikte gelişimler. Onu çok seviyorum ama onunla... Piyo gözlerini kapadı ve cümlesini bitirene kadar açmadı. Yatamıyorum. Hiç mi? Hiç. Ya... Ya, ya diye tekrarladı Abed, aynı heceyi her seferinde başka telaffuz ederek. Bu konuda bir Fas atasözü yok mu? Piyu bu zorlu konuşmayı daha rahat bir mecraya sokmaya çalışıyordu. Aklıma bir tane geliyor, kabaca şöyle tercüme edilebilir. Kadınlarla çok yatmak insanı kör eder. Ama bir tane daha var, kadınlarla hiç yatmazsan gözün hiç görmez. Piyu laf olsun diye başını salladı. Atasözleri ferasettedir dedi Abed kendi kendine destek çıkarak. Onları küçük görüyoruz çünkü hayatlarımızın çok karmaşık, atasözlerinin ise çok basit olduğunu zannediyoruz. Günümüz modern dünyasında her şeyi olabildiğince karmaşıklaştırmak moda. Ama atasözleri safi bilgeliktir, saf ve sarih. Senin meselene gelince. Abed metanetle gömleğinin kollarını kıvırdı ve kararlılığını katmerleyerek çenesindeki gamzeyi kaşıdı. Mesaj çok açık. Aşırıya kaçmak iyi değildir. Bir orta yol olmalı. Hiç yatmamak aşırılık. Belki de haklısın dedi Piyu çaresizlikle omuzlarını düşürerek. Belki sonuçlarından korkuyorum ama kendim için değil, Allegra için endişeleniyorum. Onunla evlenmek istiyorum ama onun için en uygun erkek ben değilsem ne olacak? Bu konuyu kafana takma. Kadınlar kendilerine en uygun erkekle evlenmez. Abed ağır ve ciddi bir eda ile başını kaldırdı. En uygun erkeğe aşık olur, sıradaki ikinci erkekle evlenirler. Ama bu saptama Piyu'nun kaygılarını dindirmedi. Aklı karışmış ve sinirleri bozulmuş bir halde gözlüğünü geri itti. Sence aşkla... Cinsellik arasında doğrudan bir bağlantı var mıdır? Tabii. Bunu anlatan bir atasözümüz daha var Fas'ta. Biraz muzır ama. Bir kadın bir erkeğe aşıksa ona kapının deliğinden bile verir derler. Peki ya sen? Nasıl hem bu orta yolu savunuyorsun hem de Amerika'da hiç kız arkadaşın yok hala? Kız arkadaş mı? Diye yineledi Abed düşünceli düşünceli. Bir an hem Piyu'ya hem de kendine çamaşırhanede gördüğü bir kadına duyduğu ilgiyi itiraf etmeyi düşündü. Anası yaşında bir kadın. Kadının gözlerine baktığında onu irkilten arzusunun aşikarlığıydı. Arzusunu sözler ya da gülüşlerin şerbetine bulamaya uğraşmıyordu. Saf ve apaçıktı arzusu. Saf, apaçık ve ürkütücü. Her karşılaştıklarında Abed onun bakışlarından gözlerini kaçırmak ile ona karşılık vermek arasında bocalıyordu. Biliyorsun, şimdiye kadar benim için tek bir kadın vardı. Safiye'yi beklemeyi tercih ediyordum. Onun da aynı şeyi yapacağını düşünüyordum. Neden geçmiş zamanda konuşuyorsun? Dün annem aradı. Safiye evleniyormuş. Bil bakalım damat kim? Kuzenim. Önümüzdeki yaz muhtemelen evlerine gidip onları tebrik edeceğim. Atasözünün dediği gibi, göz görmeyince gönül katlanırmış. Ama o zaman bu atasözü yanlış. Evet, Abed'in sesi alçaldı. Bazen yanılıyorlar. Kendi tüylerini yolmak. Ebedi kaşık sağlayıcısı. Neden taşındığınızı hala anlamıyorum diye sızlandı Piyu. Azami süratle çalışan mavi üniformalı iki Lübnanlı hamala, bu işin sorumlusu onlarmış gibi aksi aksi bakarak. Çocuk filan yapmayı düşünmüyorsunuz değil mi diye sordu Abed şüpheyle. ''Çocuk mu? Daha neler?'' dedi Ömer yüksek sesle. Belki gerektiğinden yüksek sesle gülerek. Ne de olsa yalan söylüyordu. Sadece onlara değil, kendine de. Bu yüzden sesi iki kat yüksek çıkmıştı. Son birkaç haftadır çocuk sahibi olmanın nasıl bir şey olacağını düşünürken yakalamıştı kendini defalarca. İstemiyordu da, sadece merak ediyordu. Bir çocuğun sevgi, bağlılık ve ihtiyaç ipleriyle geyli hayata bağlayıp bağlayamayacağını merak ediyordu. Başka bağlamda bu karışımdan hoşlanmazdı muhtemelen ama çocuğundan gelirse pekala hoşuna gidebilirdi. Huzurlu anlarında hokka burunlu, minicik elli, sevimli kafasında devasa bir siyah saç çalısı olan bir kız bebek getiriyordu Ömer gözlerinin önüne. O bebek kendisinin yapmayı başaramadığı şeyi yapabilir, Gail'in içindeki ölüm dürtüsüne hayat üfleyebilirdi. İçindeki nihilist kendini birden kalıbına büründürdüğü gözü yükseklerdeki burjuva babayla inceden inceye dalga geçerken, Ömer bu yüz kızartıcı ölçüde evrensel ve sıradan özlemi kendine saklıyor, hiç kimseyle konuşmuyordu. Özellikle de Gail'le. Sarımsak testi yapmaya başladınız mı diye sordu Ömer konuyu değiştirmek için. Ama daha sorar sormaz cevaptan korktu. CD'lerini paketlememiş olsaydı aslında bir şarkıyı, Don Alison'un You Can Be Replaced, parantez içinde yerin doldurulabilir şarkısını dinlemek isterdi. Evet, bu sefer internete de başvuru formu koyduk dedi Piyu. Cevaplar gelmeye başladı bile. Ya... Ömer'in sesi neşesizleşmişti. İyi bir aday var mı bari? Sadece manyaklar dedi Abed. Tırlatmışların bizimle ev arkadaşı olmak için yarışması rastlantı mı acaba? Yoksa Boston'da doktora yapan bütün öğrenciler delilik sınırında mı dolaşıyor? İçlerinden biri hoşuma gitti ama. Bir kadın, çok güzel, yoga öğretmeni ve bacaklarını bükerek kendini çörek şekline sokabiliyor. Fiyu bu son kelimeyi söylerken somon rengi olduğundan herkes çörek kelimesinin bilmedikleri müsteşen bir anlamı olup olmadığını merak etmişti. Öğle yemeğinde sarımsaklı tavuk ve kuskus yediler. Alegre son zamanlarda gittikçe daha az yemek pişirir olmuştu. Zamanının çoğunu Debra Ellen Thompson'la geçiriyordu. Piyu onun da nebatobur olmasından korkmaya başlamıştı. Şimdi de bu korkusunu hatırlayınca inlemekten kendini alamadı. Aros hemen yanında bitip başını Piyu'nun dizine dayadı. İnsanoğlunu teselli etmenin en iyi yolu buydu. Onlara hem sevildiklerini hem de patron olduklarını hissettirmek. Hem ne de olsa Aros bugün gani gani sevgi temin edebilirdi. Harika bir gün değil miydi? Evdeki Hayhu'yu bayıla bayıla seyrediyordu. Özellikle de o burnu büyük tüy yumaklarının kutularına konması safhasını. Kediler gitmişti nihayet. Gail 2 saat önce onlarla birlikte yeni eve gitmişti. Oradaki hareketlilik başlamadan önce etrafı koklayıp kendilerini yuvalarında hissetsinler diye. Konuştuklarından da hızlı çalışan Lübnanlı hamallar sayesinde her şey 1 saat içinde toparlanıp taşınmaya hazır hale gelmişti. Öğleden sonra 15.08'de ev arkadaşları arabaya binmiş, 4 nala nakliyat kamyonunu takip ediyorlardı. Davis meydanındaki bir apartmanın merdivenlerine gelene kadar Ömer, kulaklığını takıp Dead Kennedys'in Bleed For Me, parantez içinde Benim İçin Kana, şarkısını dinlerken Abed'le Piyu pek konuşmadılar. Dışarıdan bakınca binanın eski olduğu anlaşılıyordu. İçinde de ağır bir koku vardı. Hoş değildi belki ama kötü de değildi. Binanın kendine has ekşi kokusunu, kendine has ekşimsi bir hikayesi olmasına yormuştu Gail. Gail de bu arada evdeydi. Tam olarak belirtmek gerekirse pencere pervazında. Diğerlerinin gelmesini beklerken West ile The Rest'i seyredip yeni evi sevip sevmediklerini anlamaya çalışarak geçirmişti vaktini biraz. Bir ileri bir geri yürüyerek kendisinin evi sevip sevmediğini anlamaya çalışmıştı. Bir muz, üstüne de İsa bana fazladan $1 olduğunu söyledi kadın nugatı yemişti. Başarılı koleksiyonlardan biri olmadığını teslim etmeliydi. Zira Noel'den beri pek az müşteri ilgi göstermişti. Belki de valizli evsiz hanımı sütlü çikolata yerine pralinden yapmalıydı. Sonraki Noel'de pralini deneyecekti. Ama şimdi dışarıdaki sulu sepken karı seyretmekten ziyade soğuğun keskinliğini alnında hissedebilmek için cama yaslandığında başka, bambaşka bir şey yapmaya karar verdi. Ölmeye. Arka taraftaki 3. odanın pencereleri komşu binaların çevrelediği kuytu loş bir avluya bakıyordu. Avlunun ortasında yaprakların çoğunu serin yele teslim etmiş bir bodur ağaç vardı. Ama belki de haşin dış koşullarla pek alakası yoktu kurumasının. İçinden, kendisinden kaynaklanan bir şeydi. Bitki onu hüzünlendirdi. Pencereyi açıp vücudunu dışarı çekerken kimi bitkilerinde tıpkı kimi insanlar gibi içten içe kuruduğuna emindi Gail. ''Hanımefendi, hanımefendi, lütfen aşağı iner misiniz? Hayır, ay ay durun, öteki taraftan, yani merdivenlerden, lütfen merdivenlerden iner misiniz?'' Aşağıda avluda sıska mı sıska yaşlı bir çift duruyordu. İkisinin de saçları kısa ak, yanakları al, burunları sivri ve kızarmış. Aslında birbirlerine o kadar benziyorlardı ki aynı kıyafetleri giymiş olsalar ilk bakışta hangisinin karı, hangisinin koca olduğunu anlamak zorlaşırdı. ''Merhaba, biz yeni komşularınızız da'' diye bağırdı Gail, meraklarının atış menzilinden kaçamayacağını anladığında. ''İyi misiniz?'' diye bağırdı adam. ''Bağırmasana kıza'' diye bağırdı karısı. ''İyi olmadığını görmüyor musun?'' Zil tam zamanında çalıp Gail'i böyle hayat yoksunu bir çift tarafından hayata geri döndürülmenin azabından kurtardı. Rahatlayarak önce sağ sonra sol bacağını geri attı. İki büklüm vaziyette kendini pervazdan içeri çekti. Ayakları çıplak, saçında yağmur damlaları kapıyı açıp Abed, Piyu ve Ömer'le arkalarındaki 4 nala nakliyat hamallarına tatlı tatlı güldü. ''Arkadaki küçük oda senin gümüş kaşık odan olur.'' dedi Ömer. ''Herkes onları kutuların arasında bırakıp gittikten sonra. Sana binlerce gümüş kaşık alırız.'' Gail'in sesi gizli bir bilgi verir gibi mahrem bir fısıltıya dönüştü. ''Bunun için çok para lazım, malum. Bulurum, olmazsa şık lokantalardan çalarım. Senin ebedi kaşık sağlayıcın olurum.'' Ebedi kaşık sağlayıcısı. Gail bu ifadeyi sevmişti. Ama beğendiğini belirtmek yerine nedense itirazı tercih etti. ''Ebedi biraz battal beden bir kelime. Beni yarın da seveceğinden nasıl bu kadar emin olabilirsin?'' Ömer kahverengi gözlerinde kederli bir ışıltıyla baktı. ''Bunu anlayabileceğini sanmıyorum. Çünkü benim seni sevdiğim gibi sevmiyorsun beni.'' dedi. Ve bu sefer ona itiraz etme şansı tanımadan ''İnkar etme lütfen. Doğru bu. Vaziyet böyle. Umarım günün birinde beni şimdikinden daha fazla seversin. Ama sevmesen bile benim sana olan aşkım seninkinden bağımsız, egemen bir devlet. Biliyorsun.'' dedi. ''İyi bir siyaset bilimci olarak. Var olmak için dış yardıma ihtiyacı yok.'' Sesindeki belli belirsiz titremeyi yakalayan Gail gözlerini kapadı. Kendini aynı anda hem iyi, hem kötü, hem suçlu, hem rahatlamış hissetti. Ömer'i kendisine çekip şefkatle öptü. Şefkat arzuya, arzu tutkuya dönüştü. Ömer bıraktı kendini. Bıraktı ki sarılsın, kucaklasın, bağrına bassın. Yok edip yaratsın, yaratıp yok etsin. Kutuların arasında, yerde, kedilerin, özellikle de Drest'in ısrarlı bakışları altında sevişmeye başladılar. Drest önce onların, sonra West'in etrafında halkalar çizmeye başladı. Her seferinde reddedildikçe asabiyeti ve miyavları arttı. Bir yandan ona kıkır kıkır gülerken, bir yandan da bir daha birbirlerinin içine asla böyle nüfuz edemeyeceklermiş gibi kederle örülü şizoid bir sevişmeyle tutundular birbirlerini. ''Kediler zil sesi çıkarabilir mi yoksa zil mi çalıyor?'' diye fısıldadı Ömer Gale'in kulağına. Kapı çalıyordu. Hem de ısrarla. Drest'in çıldırması, kapının bangırdaması ve Gale'in sürekli kıkırdaması. Bu koşullar altında artık sertliğini koruyamayacağı gerçeğini kabul etmek zorunda kalan Ömer ayağa kalktı. O karmaşa içinde pantolonunu bulamadı. Beline bir havlu sarmaya, o da olmadı, Gale'in pantolonunu giymeye, o da olmadı, nihayet kendi pantolonunu bulup kedilerle birlikte kapıyı açmaya koştu. Gale bu arada çırılçıplak yerde yatmış kıkırdıyordu. Kimmiş diye sordu birkaç dakika sonra. Manyak bir çift. Ömer geri gelirken başını kaşıyordu. Bay ve Bayan Jones, bana senin iyi olup olmadığını sordular. Onları tanıyor musun? Ben mi? Hayır dedi Gale, hala etrafında dolaşan kedilere göz kırpıp Ömer'i tekrar yere çekerken. Evdeki ilk iki hafta harikaydı. Kısmen her yeni evdeki ilk iki hafta harika olduğundan, kısmen de bir süre ev arkadaşlarıyla yaşadıktan sonra kendilerini içinde buldukları bu karı kocalık kapsülünün ne kadar rahat ve utanmazca seksi olduğunu keşfettiklerinden. 10 ay boyunca Abed ve Pio ile yaşamanın mutluluk ve keyif veren yönleri olmuştu kuşkusuz. Ama ağırlığını ve çapını daha yeni fark ettikleri bir dizi kısıtlama da getirmişti onlara. İstediğini pişirmenin, daha az kuskus yemenin, geceleri korku filmi çığlıkları duymamanın, giysilerden hem kedi hem köpek tüyü yerine sadece kedi tüyü temizlemenin ve evde, en azından teoride, çırılçıplak dolaşma özgürlüğüne kavuşunca. Tipik bir burjuva çiftine dönüşmenin dışarıdan göründüğü kadar kötü olmadığı sonucuna varmak üzereydiler. Kendilerine ait bir eve taşınmak öncelikle desibel özgürlüğü getirmişti onlara. Yüksek sesle bangır bangır kulakları sağır edercesine seslenme, inleme, kur yapma ve kavga etme özgürlüğü. Bayan Basu şikayetçi dedi Koreli kapıcı bir akşam kapıya dikilip. Bezgin bir sesi vardı ve bu söyleyeceğim şey hiç derdim değil ama yine de söyleyeceğim diye yorumlanabilecek sıkıntılı bir bakışı. Kendisine yöneltilecek soruyu hemen tahmin edip eklemişti. Bayan Basu yan kapı komşunuz. Hal böyle olunca kimi özgürlüklerin bastırılması gerekmişti. Binanın girişinde her ev için küçük bir posta kutusu vardı ve her kutunun üzerindeki minicik kağıtlara daire sakinlerinin soyadları yazılmıştı. Eşitlikçi bir uygulamaya benziyordu ama eşitlikçi bir uygulamaya benzeyen çoğu şey gibi sadece yüzeyde öyleydi. Bu sistemin kısa soyadlı insanları kayırıp uzun soyadlı insanları mağdur ettiğini savunuyordu Ömer. Komşu Bayan Basu mesela, farkında olmasa da imtiyazlılardan biriydi. Nereden bilsin ayrıcalığını? Bilgi sahibi olmakla elindekini bilmek arasında tersine bir ilişki vardı. İnsanın ne kadar imtiyazlı olduğunu bilebilmesi için öncelikle imtiyazsız olması gerekiyordu. Ama o zaman da paradoksal bir biçimde artık bilinecek bir imtiyaz kalmıyordu. Porselenlerle akşam yemeği. Oturma odasındaki geniş divanda yan yana oturan, merakla ışıldayan Todas Dastias, inciye benzeyen yuvarlak taşlardan yapma bir gerdanlık gibi sıraya dizilmiş aynı yöne bakıyorlardı. Hem gülüşleri hem de bakışları Alegre'nin yemeğe getirdiği kızıl saçlı misafire yönelmişti. Kız hepsinin gülüşlerine teker teker karşılık vermeye çalışarak, bu arada sırayı şaşırarak pufun üzerinde kıpırdanıyordu. Sıranın sonunda Latia Piedad oturuyordu. En az o konuşuyor, daha az gülüyor, daha az bakıyordu. Her şeyin azını yapsa da iktidarın fazlası ondaydı. Yemek hazır. Alegre'nin sesi yemek odasından duyuldu. Biraz sonra kendisi de teşrif edip şeref konuğuna fısıldadı. Sıkıldın mı? Hiç sıkılmadım dedi Debra Ellen Thompson tatlı bir mırıltıyla. Yalan da değildi. Bu aile yemeğine davet edildiğine öyle mutluydu ki sıkıntı aklının ucundan bile geçmemişti. Herkes aynı anda ayağa kalkıp ağır bir konvoy halinde yemek odasına yürüdü. Ama biraz sonra bu yürüyüş beklenmedik bir biçimde sekteye uğradı ve ön sıralardan fısıltılar yükseldi. Sonra La Piedad'ın sesi duyuldu. Dios mio. Alegre'nin yüzünde hiç şaşkınlık yoktu. Debra Ellen Thompson'ı elinden tutup yemek odasına götürdü ve durup herkesin baktığı şeye baktılar. Yemek masasına. Sarı mumlarla aydınlatılmış kristal bardaklar, işli peçetelerle ve iki başta iki vazo beyaz zambakla süslenmiş yemek masasının üzerinde porselen takım duruyordu. 12 pasta tabağı, 12 çorba kasesi, 12 tatlı kasesi, 3 salata kabı, kapaklı bir güveç, bir çaydanlık, bir kahve sürahisi, tabaklar, fincanlar, fincan tabakları. Hepsi toplam 87 parça, bunca seneden sonra kefenlerinden çıkarılıp muntazaman masaya yerleştirilmişti. Düzinelerce harika Myosotis alpetris, şimdi de caldo de cuezo, avokado salatası, peynirli enchiladas, kara fasulye ve domuz guisadosu doluydu. Alegre, bu da ne demek oluyor sorusunu sormaktan kendini alamadı Latia Chuta. O kadar uzun zamandır kutularında duruyorlar ki dedi Alegre gözleri heyecanla parlayarak. Dışarı çıkarıp kullanmanın bundan daha iyi olacağını düşündüm. Hem Latia Piedat'a bakmamaya çalışarak yutkundu. Bütün takımı birimizin almasındansa böyle daha adil, böylece hepimiz kullanabiliriz diye düşündüm. Ama 3-5 günde kırılıp giderler, hepsi telef olur dedi Latia Tut'a kaşlarını çatarak. Büyük büyük teyzenin buna ne tepki vereceğine duyulan merak bütün kaygıların üzerinde olduğundan ortalığa tedirgin bir sessizlik çöktü. Neyse ki fazla beklemek zorunda kalmadılar. Usul ama emin adımlarla masanın başındaki sandalyesine yürüdü Latia Piedat. Peçetesini açıp kasedeki çorbaya dudak büktü. Bu gördüğüm caldo de cuezzo mu? Bu sefer iyi yaptın mı bari? Genç hizmetçi özür dilercesine güldü. Todas Lastias birer birer iskemlelerine oturdular ve gözle görülür ölçüde huzursuz olsalar da ailenin tek bir çizik bile almadan upuzun yollardan gelmiş en eski hatırası üzerinde hep beraber yan yana yemek yemeye başladılar. Mazinin ta kendisiydi bu. İlişkilerin her veşesinde kendini gösteren mazi. Başka bir mevzudan bahseder göründüklerinde bile hep maziden bahsederlerdi. Gelecek zaman bir kenarda beklerken İspanyol dilinin bol bol sunduğu geçmiş zaman fiil çekimleriydi. Lastias'ın sözleri ve sesleri porselen takım üzerinde tıngırdarken Debra Ellen Thompson bu geleneksel, teyzelerle dolu ortamın sıcaklığını hissetti. Kendini aynı anda hem küçük bir kız hem de yetişkin hissediyor, kadınlar arasında olduğuna, kadın olduğuna seviniyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Replaced. R-E-P-L-A-C-E-D. Dead. D-E-A-D. Kennedy's. K-E-N-N-E-D-Y-S. Jones. J-O-N-E-S.